Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Başkent'e. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Fatih Kesikbıyık ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza diyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz 15.55'e dek. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr internet adresimiz sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Şahidin olsun kalbime sırlarımı gömdüm. Aslı bende sureti kalsın. Ben görürüm beni aynasında. Gel anla dikenimden güllerim uyan. Bahçelerimde gel öyle bir yapansız ellerim yansın ellerimde. Gel anla halimden güllerim uyansın bahçelerimde. Dikenimden güllerim uyansın bahçelerimde. Oh, gel öyle bir yapansız ellerim yansın ah, ellerimde. Gel Allah halimden güllerim uyansın.
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Merhabalar. Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik'le birlikteyiz.
Merhabalar.
Hoş geldiniz diyoruz. Evet.
Teşekkürler.
Şimdi diyet yapmak özellikle tüm kadınların derdi. Çabalıyoruz, sıkı bir diyet yapıyoruz. Belki de ölümüne yapıyoruz. Ancak bu arada diyet tuzaklarına da istemeden düşüyoruz. İşte bugün bu tuzaklardan söz edeceğiz.
Evet.
Peki nedir diyet tuzakları diye bir başlayalım mı?
Evet, şimdi biz bir uzmandan destek de alsak ya da kendi başımıza da bir programa başlasak ilk önce çok ciddi bir şekilde motive oluyoruz. Bir yeni göreve başlamış asker misali. Özellikle odaklanabiliyoruz, konsantrasyonumuz çok yüksek oluyor ve bu dönemde keyifli, kolay bir şekilde kilo vermeye başlıyoruz. Başlangıçta da hızlı kilo kaybı olabiliyor.
Evet, başlangıçta motivasyonumuz çok
evet,
iyi.
Evet, motivasyon
ama sonra düşüyor.
Gitgide düşmeye başlıyor. Ne oluyor? Biz sabah geliyoruz, arkadaşımızın masasında simidin kokusu gel beni ye diyor. Ya da akşam eve gidiyoruz, dolaptan çikolata öyle yüksek sesle çağırıyor ki sizi.
Hani duymamak, de çağırıyor.
Evet, duymamak elde değil.
Evet.
Ya da öğlen yemeğe gidiyorsunuz, oturuyorsunuz arkadaşınız o pizza ısmarlıyor. Siz salata yiyeceksiniz. Size haksızlık değil mi bu?
Evet.
Ve sonrasında siz de dayanamayıp pizzadan belki bir iki dilim alıyorsunuz.
Aslında dışarıda yediğimiz belki o salata bile bir tuzak olabilir mi bizim için? Çünkü içindeki sos, belki
evet,
içindeki
evet,
yağ.
Evet, içerik açısından tabii, dediğiniz tabii. Çok doğru. Bugün hem bu tarz tuzaklar da var. Bununla birlikte ben biraz daha davranış tuzakları
evet,
üzerinde
duracağız.
Dolayısıyla biz masada pizzamızı söylüyoruz. Sonrasında battı balık yan gider deyip bugün öyle geçiyor. Yarın başlarım diyoruz. Ve ister istemez bizim yaptığımız baştan oluşturduğumuz motivasyon bir anda dibe vuruyor.
Hı hı.
Ve hani tekrar ertesi gün baştan başlamak istiyoruz ama hani böyle bir sürekli çalkantılı bir dönemimiz
evet,
söz konusu evet, olabiliyor. Peki biz bunu sürdürmek, kilo vermeyi sürdürmek ya da ileride kiloyu korumak amacıyla ne yapalım?
Ne
yani
yapalım?
Kilo vermeyi öğrenelim aslında. Nasıl öğreneceğiz? Bu çok çok önemli. Ve nereden başlayalım bunun için?
Evet.
İlk önce kendimizi motive etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi motive etmek ne demektir? Bir, ilk önce sizin nedenlerinize odaklanmanız gerekiyor. Ben niçin kilo veriyorum? Bana kilo verdiren nedenlerim ne? Acaba mağazaya gittiğim zaman istediğim kıyafeti almak için mi kilo vermek istiyorum? Ya da üzerimde güzel durması için mi? Ya da nefes
sağlık,
nefese kalmamak için mi? Hı-hı. Ya da dizime, belime, sırtıma yük binmesin diye mi? Yani nedenlerinizi bir yazın. Ve öyle hani kısa kısa da değil, ayrıntılı bir şekilde yazın. Neredeyse en azından bir 10 madde yazın.
Hı-hı. Sonra onu dolabın üzerine mi yapıştıralım?
Dolaba da yapıştırın, bilgisayara da yapıştırın, akıllı telefonunuza da kaydedin. Hatta arada anımsatıcı olarak koyun. Yani sürekli kendinizi bunları anımsatın, anlatın,
evet,
okuyun ama okuduğunuzdan emin olarak okuyun. Yani gerçekten
okumuş
hissederek
olmak için değil, evet,
okuyun. Çünkü her okuma zihinde yeni bir tuğla koyduruyor.
Hı-hı.
Ve hani geçmişte hem tuğlalar konmuş, hem çimento atılmış alışkanlıklar var. Onları yıkmanın, onlara tek tek balyoz indirmenin yolu aslında yeni bir ağ kurmaktan geçiyor. Yeni bir tuğla örmekten
i̇şte
geçiyor.
O çok zor. Orada sıkıntı
adım adım
yaşıyoruz.
Bir gece
adım adım
bekliyoruz belki.
Hı hı.
Yani bir dil öğrenirken bile ne yapıyoruz? O kadar çok dinliyoruz, o kadar çok okuyoruz, o kadar çok ezberliyoruz, o kadar çok kullanıyoruz. Ne oluyor? O bize öyle bir yerleşiyor ki otomatik hale geliyor. Konuşurken
hani
bile fark etmiyoruz.
Ya, böyle bir alışkanlıklar 21 günün sonunda oturmuş olur, hı hı, diye. Peki biz 21 günün sonunda artık böyle bir alışkanlığımız olmuş olacak mı? Öyle beslenmeye devam ediyor olacak mıyız?
İki adımı atmış
yoksa
oluyoruz. O da adım. O da bir adım. O da
evet,
önemli ve büyük bir adım. En azından kararlılığınızın sürekliliği devam etmiş, hı-hı, oluyor o dönemde. Dolayısıyla ama yetmiyor. O yetmiyor. Israrla üzerine gitmek gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla bizim ilk önce buna yönelik bir neden listesi. Ve hani üşenmemek gerekiyor. Bilmek yetmiyor. Hani yapmak ve uygulamak gerekiyor.
Evet, genelde hani böyle yazarak ben niye kilo vermek istiyorum? Sağlık açısından, işte nefesimi toplayabilmek açısından.
Ama hissetmek. Biraz evet, önce dediğim gibi işte duyguya hisse dokunmuyorsa zaten motive de etmiyor. Bizim dopaminin salındığı yer bir küçük çekirdek. Ve o çekirdek neyle uyarılıyor? Kortizolle uyarılıyor. Yani stres hormonuyla uyarılıyor. Demek ki bizim öfkelendiğimizde, sinirlendiğimizde ya da üzüldüğümüzde, sevindiğimizde dopamin düşüyor, yükseliyor, düşüyor, yükseliyor.
Ve daha çok yemek ihtiyacı hissediyoruz.
Yani bazı dönemler düştüğü zaman onu yükseltmek amacıyla yeme isteği duyabiliyoruz. Bir de dopaminin belli bir çekirdeğin belli bir bölgesinde bir birimken iki birime çıkıyor. Bir anda iki katına çıkıyor. Bir takım uyarıcılar mesela sigara, alkol ya da hani bir takım bağımlılık yaratan uyarıcılar mesela onları iki katı, üç katı, beş katına da çıkartabiliyor. Ama kendi başımıza biz kendimizi motive ettiğimiz zaman iki katına çıkartabiliyoruz. Ve dopamin yüksek olduğu zaman kaldıraç gibidir. Yani az emekle, az kas enerjisiyle iki katı sonuç alırsınız. Dolayısıyla dopamini bizim her zaman yüksek tutmamız lazım. Motive olmak dopaminin yüksek olması demektir.
Evet.
O yüzden başta kolay yol alıyoruz. Sonrasında ister istemez zorlanmaya başlıyoruz.
Evet. Şimdi, dolayısıyla o tuzaklar sağlığımızı da olumsuz anlamda etkiliyor.
Tabii ki.
Hem ruh sağlığımızı hem de
beden sağlığımızı. Yani kortizolü biz uyarıyoruz ama kortizolün yüksek olması ne yapıyor? Bir yandan vücutta insülin yükseltiyor. İnsülin yüksek olursa kan şekerimiz düşüyor. Kan şekerimiz düşünce tatlı yeme isteğimiz oluşuyor. Dolayısıyla o dopaminin gerçekten çok iyi seviyede tutmak gerekiyor. Şimdi benim özellikle burada söylemek istediğim bizim bu tuzaklarımız neler?
Neler?
Neler? Aslında belli başlı 8 tane tuzak var biliyor musunuz?
Ha, çok değil aslında.
evet çok değil. Hani böyle baş edilebilecek ama temel olarak 7-8 tane tuzak var. Şöyle bir teselli ver deriz ya. Ne teselli verir size?
Ne teselli verir?
Yemek.
Evet.
Yemek teselli verir. Yani biz ne yapıyoruz? Duygusal olarak yemek yiyoruz. Biraz önce söylediğimiz durumlardan dolayı. Bu birincisi. İkincisi stres. Diyoruz ki o kadar yoğun bir gün yaşadım ki, o kadar gergin bir gün yaşadım ki hak ettim diyebiliyoruz. Evet. Yani o da bir sebep. Ya da o kadar işimin gücümün arasında ben yemekle mi uğraşacağım ya diyetle mi uğraşacağım diyebildiğimiz zamanlar oluyor bu programa başlasak dahi.
Evet.
Üçüncüsü etrafımızda ciddi ikramcılar var.
Evet.
Böyle ısrarcılar var.
Aman canım sonra devam edersin.
Bir seferden bir şey olmaz.
Bir seferden
ne olacak?
Bir şey olmaz.
Bu diyet tabii. Diyet diye geçiştirdiğiniz kişiler var. Bu da üçüncüsü. Bu ailenizden biri dahi olabiliyor. Eşiniz yemeği seven bir kişi ise. Hadi gel şu restoranın yemekleri çok güzelmiş. Sizi yemeğe götüreyim derse. Durabilir misiniz?
Evet.
İster istemez aileden biri ya da çocuğunuz da olabilir.
Hı-hı.
Özellikle. Dolayısıyla dördüncüsü de bu. Yani en yakınınızdaki kişiler. Seyahat il dışına çıkınca diyet biter.
Bitiyor. Evet. Tabii.
İl dışında bu o burada yapılır. O da bir sabotajdır. Yani seyahatler bizim uzun süre seyahat eden ya da sürekli gidip gelen kişiler varsa onlar aslında en temel tuzaklardan biridir. Tatil. Tatilde yemeyelim de.
Ne zaman yiyelim
deriz
değil mi?
Evet. Tatiller de ciddi tuzak. Evet.
Ama
sonları.
Tatil öncesi de diyet yapmaya başlarız.
Evet değil mi? Yani sonbahardan, ilkbahardan itibaren evet. Başlarız. Yine psikolojik olarak da ön yargılarımız olabilir. Yani ben yapamıyorum, beceremiyorum. Hı-hı. Ya ben biraz hani bu konuda iradesizim diyebiliyoruz. Yani kendi ön yargılarımız. Bu da bir tuzak aslında.
Peki nasıl başa çıkacağız tüm bunlarla?
Geleceğim. Şimdi bir de ya hep ya hiç dediğimiz 8. son tuzak var. Bu 8. tuzak hani battı balık yan gider. Nasıl olsa bir sefer yedim. Yanlış yola saptım o yolda sonuna kadar giderim diyenler aslında.
Az değil.
Evet. Bayağı da var. Şimdi nasıl üstesinden geleceğiz? Burada ilk önce yine kendimizi tanımaktan geçiyor. Biraz önce nasıl nedenlerimizi ortaya çıkartalım dedik. Somut olarak onları bir hissedelim. Dedik. Bununla birlikte kendimizde bizi tetikleyen, burada bir tetikleyici vardır. Bu biraz önce saydıkları tetikleyici. Bizim burada oluşturduğumuz bir düşünce vardır. bu düşünceyi oluşturdu, verdiğimiz bir zihinsel yanıtımız vardır ve sonucunda da bir davranışımız vardır. Bir örnekle de açıklayayım. Şimdi bir öğlen yemeğini yediniz, geldiniz ve bir arkadaşınız da güzel bir brownie getirdi. Hemen aklınızdan geçen, ay çok güzel görünüyor, dayanamayacağım, yiyeceğim galiba gibi bir tetikleyici. Yani görmek ve yemek için sizi tetikleyen bir durum var ortada. Şimdi orada sabotajlı düşünceniz, dayanamayacağım, yiyeceğim, çok güzel görünüyor. Ona vereceğiniz yanıt çok önemli. Yani orada zamanı biraz durdurmanız lazım. Çünkü orada 1-2 saniyelik bir zaman geçiyor, hiç fark etmiyoruz, anlamıyoruz. O 1-2 saniyelik zamanda, ya şimdiye kadar yedim, tokum, yiyeceğim biraz sonra, 3-5 dakika sonra onun tadı geçecek.
Yine isteyeceğim.
Üstüne üstlük bir de suçluluk, pişmanlık. Evet. Bu sefer yapmayacağım.
O suçluluk, pişmanlık zaten bütün gün devam edecek. Evet. Yedim diye. Evet. Nasıl olsa yedim diye de devam edecek.
Evet. Demek ki sizin orada bir yanıt oluşturmanız lazım. Hı-hı. Bu tür durumlarda bunu ortadan kaldırmak için ben ne söyleyeceğim? Böyle bir şeyi ben çok sık yaşıyorum. Madem öyle, yazayım ben burada. Orada kendime ne diyeceğim? Telefonuma kaydedeyim. Ondan sonra öyle durumlarda hemen alıp okuyayım. Direkt onu siz dışarıdan kendinize söylerseniz o düşünce şekli yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Terazi diğer tarafa doğru kaymaya başlıyor.
Peki o şimdi brownie dedik. Brownie'den devam edelim. Brownie'yi yeme isteğini ne zaman reddedecek beyin? Kaç dakika sürer o mücadele? Yiyeyim
derseniz 1-2 saniyedir. Yemeyeceğim derseniz biraz daha kararsızlık uzun sürer ama siz orada direkt okursanız zaten davranışı olan yansıması hayır yemiyorum bu sefer. Ha, ondan sonra da hani kendinize bir kredi verin. Kredi vermek aslında demektir. Kendi başınıza bir sırtınızı sıvazlayın. Bir çak yapın, ya bu sefer yaptım deyin. Helal olsun deyin. Yani bir standart kelime de olabilir. Evet. Yani size o an gerçekten iyi hissettiren, motive eden, yani geçmişte de belki yaşadığınız durumlarda aferin bana dedirten. Hatta bunları bir hafta boyunca yaptıysanız lütfen kendinize işte bir sinema bileti alın. Ya da sevdiğiniz bir kitabı alın. Ya da gidin hani biriyle küçük bir tatile. Yani minik minik minik minik. O tatiller de mesela çok çok önemli.
Evet.
Orada hayır demek de çok önemli. Her yaptığınız davranışta, kendinize kredi verin.
Evet.
O krediler hayır, çok önemli.
Hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor.
Ve hani o diyorum ya, tek tek adımlarla oluyor. Hı-hı. Ve otomatiğe biniyor artık. Hani siz arkadaşınıza hayır derken, ikramını reddederken artık o eski kararsızlığa girmiyorsunuz. Önceden 1-2 saniyede direkt uzattığınız eliniz ya da uzatmamak için bir sürü düştüğünüz o kararsızlık evresini ortadan kaldırıyor. Hani pratik bir şeyde 4 defa gerçekten yemek istiyor muyum diye kendinize o an sormanız. Belki işte avantaj listesini okumak. Evet. O da bir sizin düşüncenizi değiştirmenizi sağlıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar böyle ard arda yapmak lazım. Ve ilmek ilmek dokumak gerekiyor.
Evet.
Zor iş.
Zor iş ama başaracağız umarım. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugünkü bu bilgilendirmeden dolayı sağ olun, var olun.
Görüşmek
yine birlikte
üzere.
Olmak dileğiyle.
Hoşçakalın.
Doktor diyetisyen Sayın Yeter Çelik'le birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste kanarya. O dolaşmış daldan dala, savurmuş yüreğini. Ben bölmüşüm yüreğimi, baş kaldıran dizelere. aramakmış, oysa sevmek özlemekmiş, oysa sevmek bulur bulur yitirmekmiş. Düşsel bir oyuncağı yalanmış, hepsi yalan, yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık konutlukta, deprem kargaşasında yaşadım birkaç bin yıl, acılara tutunarak. Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. Aramakmış oysa sevmek, özlemekmiş oysa sevmek, bulur bulur yitirmekmiş. Düşsel bir oyuncağı yalanmış, hepsi yalan, yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış, hepsi yalan, yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş. Yalanmış, hepsi yalan, yalanmış, hepsi yalan. Sevmek diye bir şey varmış, sevmek diye bir şey yokmuş.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor başkentten. Ege'nin son zeytin ormanlarına ve bu ormanlardaki canlılara hayat verebilmek için zeytinyağı imecesi başlatıldı sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu konuda bilgiler almak üzere Seferihisar Ormanlı Köyü Derneği Başkanı Sayın Galip Ener telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz diyoruz.
Merhabalar, iyi günler, çok teşekkürler.
Evet, Seferihisar başta olmak üzere Ege bölgesinin çok kısıtlı bir bölümünde artık varlığını sürdürmeye çalışan zeytin ormanları pek çok böceğe, yüzlerce böceğe ve rengarenk çiçeklere ev sahipliği yapıyor. Şimdi birazcık bize o bölgenin doğasını tanıtır mısınız? Neler söyleyeceksiniz zeytin ormanları ile ilgili?
Tabii ki aktarayım. Şöyle ki, Orhanlı Vadisi yüzyıllardır bir zeytin kültürüyle birlikte iç içe yaşayan vadilerden, Anadolu'nun nadir vadilerinden bir yer. Burada kendi ırkını korumuş, erkenci ırkını günümüze kadar devam ettirmiş zeytinlikler mevcut. Fakat endüstriyel zeytinciliğin hızla ilerlemesinden dolayı bu vadimizde yaşayan zeytin ırkların da nesli tehlike altında karşı karşıya. Tabii bunun da hani korunması ile ilgili yaptığımız çalışmalarda şöyle ki, var olan bir zeytin var, buradaki yaşayan insanlar var, zeytinlerini, yağlarını üretiyorlar ve bunu sattıkları zaman bu fark endüstriyel zeytincilikte günümüze kadar devam eden bu zeytinyağının ırkıyla yağının fiyatı neredeyse aynı şekilde satılıyor. Ve insanlar bu sattıkları paradan gelir elde edemedikleri için ya zeytinliklerini satıyorlar ya da farklı bir işe tercih edip kendi yaşadıkları vadiden göç edebiliyorlar. Böylece olunca tabii ki burada var olan bir kültür yerini başka bir kültüre bırakmış olabiliyor. Var olan zeytinler kesilip başka bir zeytin ırkı bu vadiye getirilebiliyor. Böyle karşı karşıya tehdit altında. Bizimle yaptığımız çalışmalar buradaki zeytinliklere baktığımızda aslında hiçbirinin altı sürülmüyor. Etrafı telle çevrili değil, ilaç atılmıyor. Altında hala koyun keçi otluyor ve devam eden buradaki insanlarla birlikte bir kültür var. Bunun yok olmaması için yaptığımız bu imece kampanyasını başlattık.
Birazcık bahsedelim. Nasıl bir kampanyadır bu imece kampanyası? Ne zamandır devam ediyor?
Tabii ki yeni başlattığımız bir kampanya ama zeytinyağını uzun yıllardan beri bu vade yağın satışı için buradaki hem üreticileri hem de buradaki yaşayan canlının var olması için başlattığımız bir çalışma. Zeytinyağı imecesi şöyle. Vadimizdeki üreticilerimiz işte saydığım kriterlere göre sürülmeyen, sulanmayan, ilaç atılmayan, etrafı telle çevrilmeyen ve buna benzer 21 tane kriterimiz var. Bu zeytinliklerden yağımızı alıyoruz üreticilerden ve daha sonra bu yağı imecemize dahil olan insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve imecemizde sadece buradaki insanları korumak değil, bunun içerisinde zeytinliğin içerisinde yaşayan kara tavuklar, sincaplar, yılanlar, çakallar, tilkiler hepsinin ortak olduğunu ve bu biyoçeşitliğin devam etmesi gerektiğini, bu kültürün devam etmesi gerektiğini anlatıyoruz. Ve yağımızı alanlar sadece buradaki insanları bir gelir elde etmek amacıyla yağımızı almıyor. Aynı zamanda burada yaşayan diğer canlılara da varlığını sürdürmeleri için destekte bulunmuş oluyor. Ve katılan imeceye dahil olanlar, zeytinyağını alarak dahil olanlar hem zeytinyağını alıyorlar hem de bu zeytinyağının hikayesini anlatıyorlar. Ve böyle imeceye de dahil olmuş oluyorlar.
Evet, sadece Orhanlı Köyü Derneği değil, başka dernekler de var herhalde, değil mi?
Evet, evet, evet. Yani
bu imecede yer alan
şeyle birlikte yapıyoruz. Özellikle Doğa Derneği, ondan sonra Orhanlı Köyü Derneği birlikte, işbirliği içerisinde birlikte sürdürüyoruz bu imecemizi.
Evet. Peki başka bu çerçevede yaptığınız çalışmalar var mı korumak adına? Sadece zeytinyağı alımında değil de.
Anladım. Zeytinyağı alımını yani yaptığımız zaman bu zeytinyağını aldığımızda sadece dediğim gibi üreticileri, bunu üreten insanları desteklemiş olmuyoruz. Aldığımız zaman da bu üreticiler dediğim gibi zeytinliklerini bakmaya devam ediyorlar ve dediğimiz kriterlere göre etrafını telle çevrilmiyor, sürmüyor, sulamıyor ve böylece bu kültürün de akışını sağlıyor. Daha önceden de buranın doğa mirası projesi gerçekleşti. Bütün buradaki işte Seferihisar bölgesinde yaşayan Seferihisar Belediyesi ile birlikte hem memelilerin hem bitki örtüsünün envanterini çıkarttık. Vadimizde hangi canlılar yaşıyor? Böyle çalışmalarımız oluyor. Anadolu'nun diğer yerlerinde de farklı farklı projelerimizi yürütüyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor.
Ne güzel, sizi kutluyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz Sayın Galip Ener. Teşekkür ediyoruz aynı zamanda Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için de.
Ben teşekkür ederim Nilgün Hanım. Çok sağ olun değer verdiğinizden. Umarım imecimizi dinleyen, artık dinleyenler katkıda bulunurlar. Yavaşdükkan.net adresinden de ulaşabilirler.
O zaman hemen önemli bir olan adres verelim lütfen, buyurun.
Tabii ki www.yavaşdükkan.net adresinden.
Tekrarlayalım mı?
Tabii ki www.yavaşdükkan.net adresinden sitemize ulaşıp bu imece ile ilgili bilgileri alabilirler ve dahil olabilirler imecemize. Sonunda da imecemizin onu da eklemek istiyorum. Mart ayında ortalarında zaten sitemizde de yazıyor. İmecenin bir buluşmasını yapacağız Orhanlı Vadisi'nde bir zeytinlikte. İşte daha detaylı bu imeceye dahil olanlarla birlikte bunun bir bayramını yapacağız. İmece bayramını. Bütün ortak olanlar, imeceye dahil olanlarla birlikte kurduyla, kuşuyla, insanıyla, ağacıyla bir buluşma gerçekleştireceğiz. Orhanlı Vadisi'nde.
Evet. Ya da bu imeceye değer veren, katkı sağlayan, özellikle biyoçeşitliliğin ölmemesi için çalışan herkesin davetli olduğu bir şey olacak herhalde.
Evet, evet. Çünkü dediğim gibi, anlattığım gibi sadece insanlar göç etmiyor. Bir vadinin kültürü bozulmaya başladıktan sonra, biyoçeşitliği bozulduktan sonra burada yaşayan canlılar da ya başka yerlere göç ediyorlar,
evet,
ya da etmek zorunda kalıyorlar, ya da nesli tehlike altına giriyorlar. Bunda zeytinden tutun da işte tilki, çakal, kara tavuk, sincap, aklınıza vadide yaşayan, yani Ege bölgesinde yaşayan diğer canlılar da olmak üzere birçok canlı ne yazık ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bunun işte önüne geçmek, her vadide olduğu gibi bu tür kıymetli olan, buranın yerli ırkı olan erkenci zeytini gibi değerli ırkların vadide yaşamasını, devam etmesini sağlamak.
Evet.
Çünkü bu bin yıllardır devam eden bir kültür. Bunu korumak gerekiyor. Bizim de yaptığımız çalışmalar bu yönde. Umarım Ege bölgesinde ya da Anadolu'da bu tür vadiler korunmaya devam eder. Ve sayısı da gün geçtikçe artar diye umuyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Galip Ener. Size çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi günler, sağ olun.
İyi günler. Sevgili dinleyenlerimiz, Seferi Hisar Orhanlı Köyü Derneği Başkanı Sayın Galip Ener telefon hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine. sihirli sözcükler. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, bugün sihirli sözcüklerde yazma ve yayımlama cesaretinden konuşacağız. Çünkü gerçekten yazmak cesaret işi de yayımlamak da daha farklı herhalde. O da
mücadele.
Mücadele, evet, evet.
Cesaret yayımlama değil mücadelesi çünkü diyebiliriz. Bir yazar şöyle söylemiş, reddedilmekten korkmayın, inatçı olun ve amacınızın peşinden sonuna kadar yılmadan devam edin. Mutlaka bir gün biri kitabınızı basacak. Zorlu bir mücadele çünkü kitapların basılması. Her şeyden önce zaten işin bir yazar ve yazı ilişkisi var. O alan bambaşka bir alan. Hı hı. Ama bir de yazar ve yayın evi, kitap ve yayın evi ilişkisi var. O alanda çok başka. Gerçekten madalyonun iki yüzü şeklinde çalışıyorlar. Bizim programımıza zaman zaman dinleyicilerimizden ilgi görüyoruz. Yazdıklarını paylaşıyorlar, kendi bloglarından haberdar ediyorlar kimi zaman. O yüzden bu başlığı biraz daha paylaşmak istedim ben de. Çünkü çok sık sorulan şeylerden biri kitabımı kime bastırabilirim, nasıl bastırabilirim? Evet. Ancak kitapların basılma hikayesi biraz söylediğimiz gibi mücadele içeriyor. Tüm dünyada, sadece bizde değil. Kitaplar nasıl basılıyor? Yayın evine teslim edildiği zaman yayın evinin editörleri tarafından bir öncü editörler var. İnceleniyorlar. Sonra da kıdemli editörler var. Onlar da kimi niteliklerini değerlendirerek basıma ya da iadesine karar verebiliyor.
Aslında her şey o öncüde başlıyor, evet, herhalde. Öncü reddedince öbür tarafa ulaşma şansı yok zaten.
O yüzden işte bu mücadele kısmı, hı-hı, başlıyor. 2007'de İngiliz bir yazar reddedilme, gazeteci ve yazar reddedilmekten yorulduğu için şöyle bir oyun oynamış yayın evlerine. Ünlü İngiliz yazar, dünyaca ünlü yazar Jane Austen'ın 3 tane romanının isimlerini ve baş karakter isimlerini, roman kitap ismini ve karakterlerin isimlerini değiştirerek 18 ayrı yayın evine basılmak üzere göndermiş. 17'si reddetmiş. Sadece bir tanesi intihalle suçlayacak kadar bakabilmiş. Hmm. Reddedilişlerinin arasında satmaz, son derece zayıf eserler, betimlemeleriniz çok fazla gibi kimi değerlendirmeler de var. Bunun bir benzerini 2007'de bu İngiltere'de yapılınca bir benzerini Türkiye'de yapmak istemişler. Ve Türkiye'deki yayın evlerine de Don Quixote olarak bildiğimiz Don Quixote, Don Quixote kitabının basılı basılmayacağını sormuşlar. Çoğu yayın evi dürüstçe günümüz satış rakamları düşünüldüğü zaman bu eserin basılmayacağını açıkça söylemiş. Yani bugün bizim klasiklerde gördüğümüz çoğu eseri biz yayın evlerine ulaştırsaydık çoğu basılmayacaktı. Bir kere bunu bilmemiz lazım.
Evet. Ama tabii o zamanın şartlarıyla şimdiki şartlar çok farklı.
Evet ve bugünkü algı nasıl çalışıyor ona da bakmak, hı-hı, gerek. Satış odaklıyız. Yani tabii, o çok merkezde. Popüler yazarlar bile bundan kurtulamıyor. Örneğin Türk okuyucusunun çok yakından bildiği bir yazardır Richard Bach. Ve bizde klasik külliyatında yer alan Martı kitabı. Her yaş okuyucusu tarafından çok beğenilen bir kitaptır. Çok uzun satanlardandır.
Evet.
18 defa reddedilmiş ilk yazıldığında. Allah 18 Allah. Ayrı yayın evi tarafından. Beğenilmemiş, satmayacağı düşünülmüş. Hı hı. Yine olasılıksız Türkiye'de Adam Fowler çok dünyadakinden çok daha fazla satıyor bir de Türkiye'de bu yazar. Olasılıksız tam 50 defa reddedilmiş. Tavuk suyuna çorba kitapları çok popüler bir kitaptır. Yine işte artık hani internet üzerinden paylaşılıyor çoğu içeriği. 140 defa reddedilmiş. Reddedilme gerekçesi de şu. Çok popüler edebi değil ve satışı zor, kaybolur piyasada demişler. Hı hı. Tüm dünyada sayısı sattı. Pi'nin yaşamı bizim için film, sinema filmi. Oscar'dan sonra biz daha çok tanıdık. Ama aslında bir roman. Yazarı 17 defa reddedilişinden sonra kitabını bastırabilmiş. Yine dinleyicilerimizin yakından bildiği bir sinema filmi olarak Yüzüklerin Efendisi Tolkien'in sayısız defa reddedilmiş. Okuyucu kitlesi bulamaz, satışı olamaz, okuyucu konsantrasyonuna müsaade etmiyor kitap denilerek reddedilmiş. Harry Potter ki dünyada en çok para kazandıran kitaplar arasında yazarına birkaç defa reddedilmiş ama reddedilme gerekçesi çok değişik. Çok kalın, pahalıya mal olur. Baskı kalitesi şartı varmış. Yazar hakkı da çok talep bir yüksekmiş yazarın. Dolayısıyla hiçbir yayın evi bu anlaşmaya girmek istememiş. Yazarının şöyle bir özelliği daha var Rowling'in. Yakın zamanda Harry Potter'dan sonra polisiye kitaplar yazmış ama adını değiştirmiş. Hani kendi adıyla değil de bir takma isimle göndermiş yayın evlerine ve yine reddedilmiş. Türkiye'de Fadiş çocuk kitabıdır Gülten Dayıoğlu'nun. Bizim edebiyatımızda çok değerli bir yeri vardır. Bir yarışmada derece birincilik aldıktan sonra uzun yıllar Fadiş'i kimse basmamış. Sebebi de çocuk kitaplarının para getirmeyeceğini düşünmeleri. Yine Ayşe Kulin 25 yıl ilk romanını yazdıktan 25 yıl sonra bastırabilmiş. Evet. Sayısız defa reddedilmiş. Bunları şunun için söylüyoruz. Çok sık reddedişle karşılaşıyor yazarlar. Fakat başta söylediğimizi tekrar edelim. Reddedilmekten korkmayın, inatçı olun, amacınızın peşinden gidin. Çünkü yayın evi dünyası biraz hem satış odaklı hem de kendi dünyası yazı içeriğinden çok başka. Yayın evlerine gitme tecrübesi olan dinleyicilerimiz belki görmüşlerdir. Nasıl çalışır editörler? Ben onları devlet hastanesindeki poliklinik hekimlerine benzetirim. Önlerinde çok yığınla dosya vardır, dizi dizi. Ve bu dosyaların içinde kendilerinin değerlendirmesi gereken eserler. Herkes yazdığını çok beğenir. Editörler o yüzden biraz keskin de bulunurlar. Yani editörlük yaptığınızda bu 30 sayfayı çıkarmalısınız demek durumundasınız. Yazarla ilişkiniz bu anlamda hem çok samimi hem çok zorlayıcı bir ilişkidir. Ama editörün de sırtında yayın evi baskısı vardır. Yayın evinin de sırtında mali baskı vardır. Bizdeki yayın evi tecrübesi çok uzun soluklu olan Enis Batur demiş ki yayın evi bir postane değildir. Eserlerinizi okuyucularınıza postalayacağınız bir yer yapmadık biz. Karar merceği yayın evinin bu işi bilen insanları. Çünkü yazarlarla bu anlamda ilişkileri zorlayıcı olabiliyor.
Ama bazen sabun köpüğü kitaplarla karşılaşıyoruz.
Şu anda yani, işte satıyor diye maalesef Türkiye'de de tercih ediliyor. Böyle çok renkli, ışıltılı, kapaklı. Eskinin yılbaşı kartpostalları olurdu. Baskı kalitesi bu kadar yokken böyle simli mimli. Biraz onları andıran kapak tasarımlarıyla okuyup unutulacak kitaplara daha çok yöneliyorlar. Ama işin hikayesi tüm dünyada böyle. Agatha Christie ki popüler kitaplarda, polisiye kitaplarda herhalde bir kraliçe seçseydik dünyada Agatha Christie olurdu. Birkaç defa reddedilmiş. Herkül Poirot serisi var onun. Çok popüler bir dizidir, kitap dizisi. Bir reddedilişinden sonra müsveddenin üzerinde hiçbir düzeltme olmadan reddedildiğini fark edince diyor. Bu kitabı tekrar tekrar göndermem gerektiğini fark ettim. Bunu kabul ettim. Sebebi de şu. Hakikaten gönderdiğiniz yazıya bir gerekçeyle cevap alıyorsanız aslında bu bir hediyedir. İşte uzun, kısa vesaire diye. Ama eğer gerekçesiz reddediliyorsa bu daha da rencide edici olabiliyor. George Orwell distopya yani istenilen gelecek değil de istenilmeyen geleceği yazmak üzerine bir kral seçecek olsaydık herhalde o olurdu. Hayvan Çiftliği kitabını ilk yazdığında editöre, tanıdığı bir editöre göndermiş ama editör çok meşgul olduğunu söyleyerek kitabı eşine okutturmuş. Eşi de kitabı karamsar bulduğu için reddetmiş. Yani hani nasıl bir süreçten gittiğini evet, anlayabilirsiniz.
Evet. Yani eşine hitap etmemiş gibi.
Okuyucuya hitap etmemiş. Tam tersi, Harry Potter'da pek çok editör reddetmesine rağmen basan yayın evinin editörü kendi kızına okutmuş. Ve kız ikincisini isteyince kitabı basmaya karar vermişler. Yani aslında geri planda yayın evlerinin yazarlarla ilişkisi olduğunu düşünüyoruz ama yayın evlerinin öncelikli ilişkisi okuyucularla, evet, satın alıcılarla, hatta kabaca şu anda ticari olarak. Dolayısıyla o açıdan değerlendirmek lazım. Hı hı.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bilgilendirdiniz bizi bu konuda sevgili Elif Berna Kutlat. Haftaya yine birlikte olacağız Sihirli Sözcükler köşemizde. Evet, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlat'a ile birlikteydik. Teşekkürlerimizle uğurlarken kendisine sizlere de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için ve bir müzikle veda etmek istiyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Fatih Kesik Bıyık yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yeniden birlikte oluncaya dek şimdi seçtiğimiz müzikle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Uçurumdan düşmek gibi tekinsiz seni sevmek, sanki yanımdasın gibi elini tutacakken kaybolur suretin, çok uzakta sesin, tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini, acılarımı da büyüttüm sardım yaraları. Hikayenin en sevdiğim şarkı benim, kandığım tek yalan benim, kaybolur suretin, çok uzakta sesin, tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini, acılarımı da büyüttüm sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım, herkese taştan duvar sen beni hırpala, ah diğer yarım, acılarımı da büyüttüm sardım yaralarımı da, bir sensiz.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Antalya 28, Bilecik 25, Yalova 24.
Ben buraya, bir süre dayanıp
kopacağım. Buranın da çok büyük.